Ayrım 10. Aday memurların temel eğitim ders notları 2. Sayfa 144. 5. Kişiler arası iletişim. Kişiler arası iletişim, iki kişi arasında genellikle yüz yüze ilişki şeklinde gerçekleşen iletişimdir. Kişiler arası iletişim, genellikle kendiliğinden ve teklifsiz olarak gerçekleşir. Sabah kalktığımızdan itibaren evde, sokakta, markette, dolmuşta, otobüste, okulda, iş yerinde, çeşitli nedenlerle gittiğimiz her yerde, kişilerle ikili iletişimlerde bulunuruz. İlişkiye üçüncü bir kişi katıldığında, örneğin üç arkadaş bir yerde oturup aralarında konuştuklarında gene kişiler arası iletişim gerçekleşmektedir. Kişiler arası iletişime katılanlar birbirlerinden en üst derecede geri bildirim alırlar. Tarafların gönderici ve alıcı rolleri kolayca değişebilir. Kişiler arası iletişim ya yüz yüze ilişkide olduğu gibi fiziksel olarak aynı uzamı paylaşan iki kişinin ilişkisi biçimde gerçekleşir ya da farklı mekanlardaki iki kişi arasında, örneğin telefonla yapılan mesaj alışverişi biçiminde gerçekleşir. A. İlişki kurma, kendini açma, bağlanma ve muhafaza etme. Kişiler arası iletişim, herhangi bir nedenle ilişki başlatmayı ve kurmayı gerektirir. Bu iletişim, ilişki başlatma ya da arkadaşlık kurmadaki gibi, insanın kendi elinde olabileceği gibi, aile ve iş ilişkilerinde olduğu gibi, kişinin kararı ve seçimi ötesinde kaçınılmaz zorunluluklar nedeniyle olabilir. Benzer biçimde ilişkide kendi hakkında karar verme, bağlanma ve ilişkiyi muhafaza etme, insanın toplumsal yaşamında her koşulda kendi denetiminde ve isteğine uygun olarak yapabileceği şeyler değildir. Kişiler arası iletişimde ilişkiyi teyit seviyeleri öncelikle tanıma ve onaylamadır. İlişkiyi teyit etmemek için de çeşitli iletişim stratejileri kullanılır. Bunların başlıcaları diğer kişiyi görmezden gelme, dinliyormuş gibi yaparak dinlememe, aynı fikirde olmadığını belirtme, hakaret etme, şikayet etme, üstü kapalı cevap verme, sözünü kesme ve bunun gibidir. İnsanlar özellikle ilk karşılaştıkları ve yakınlaşmak istedikleri kişilere kendilerini açarlar. Kendini açma, insan bir kişiye kendi hakkında bilgiler vermeye başladığı zaman gerçekleşir. Kendini açma, kişisel ve özel bilgileri açıklamayı beraberinde getirir. Bu nedenle risklidir. Çünkü kendini isteyerek veya herhangi bir nedenle açan kişi, diğeri karşısında incinebileceği bir duruma düşebilir. Ancak kendini açma, ilişkinin kurulmasında ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Kendini açma, kişiler arasındaki yakınlığı besler. Fakat ilişkinin niteliğine ve ilişkideki tarafların amaçlarına göre farklı anlam, önem ve sonuçlara neden olabilir. Eğer ilişki kötüye giderse, daha önce açılan alanlar kapatılmaya başlanır ve duruma göre yavaş yavaş veya hızla birbirinden uzaklaşma başlar. Toplumsal nüfuz etme yaklaşımına göre, İnsanlar yakınlıklarını ödül, fayda ve maliyet zarar hesaplarına göre düzenlerler. Eğer algılanan ortak fayda incinebilirlik maliyetinden fazla ise toplumsal nüfuz etme süreci devam eder. Kişiler arası ilişkilerde bağlanma ise para kazanmak için çalışmak zorunda kalan insanda olduğu gibi, zorunlu ya da bir bebekte olduğu gibi doğal bir durumun sonucu olabilir. Siyasal propagandalar, psikolojik savaş, reklamlar, halkla ilişkiler, resmi eğitim ve kitle iletişim araçları, etkinlikleri bağlanma koşullarının yaratılması, sürdürülmesi ve geliştirilmesinde önemli görevler görürler. Sosyobiyolojiden etkilenmiş olan bağlanma yaklaşımı, dar bir çerçevede insanın doğumundan ölümüne kadar olan kalıcı ilişkiler kalıplarını betimlemeye çalışır. İnsanların ilişki kurması ve geliştirmesi, sosyal alışveriş bağlamında da açıklanmaktadır. Sosyal alışveriş kuramı, kapitalist ekonomi modelini temel alır. Kurama göre biz diğer insanlarla bir sonuç çıkarma umuduyla iletişime gireriz. İletişim, ilişkileri de bir tür iş ilişkisi gibidir. Az şey kazandığımız ya da hiçbir şey kazanmadığımız ilişkiler için zaman ve çaba harcamayız. Kuram, insanların bir çıkar sağlama umuduyla birbirleriyle iletişim kurduklarını temel varsayım olarak almaktadır. Bir kişiye ya da şeye harcanan zaman başka bir kişiye ya da şeye harcanamayacak demektir. Sosyal alışveriş kuramına göre kişilerin daha sık yapılan belli hareketleri ödüllendirildikçe kişi bu hareketi yerine getirir. Buna ödül ilkesi denir. Eğer geçmişte bu belli davranış karşısında ödüllendirilmiş ise kişi şimdi bu ve buna benzer hareketleri yapacaktır. Buna tecrübe ilkesi denir. Kişi hareketinin sonucunu değerlendirdikçe bu hareketi gerçekleştirir. Buna sonucun değerli ilkesi denir. Kişi yakın geçmişte belli bir ödül aldıkça gelecekte bu ödül daha az değerli hale gelir. Buna azalan ödüller ilkesi denir. Davranış kabul edilebilir bir ödülü getirmediğinde veya kabul edilemeyen bir cezaya neden olduğunda kişi daha kızgın ve saldırgan olacaktır. Davranış beklenmeyen bir ödülü getirdiğinde veya beklenen cezayı üretmediğinde kişi takdirle karşılanacak davranışta bulunur ve bu davranışın sonuçları daha değerli olur. Buna da adaletli dağıtım ilkesi denir. İlişkinin muhafazası gerekli koşulları sağlayarak gerçekleşebilir. Bu koşullar iki tarafın gönüllü ve isteyerek katıldığı bir ilişki olabileceği gibi bir egemenlik ve mücadele ilişkisi de olabilir. B. İlişki geliştirme, yakınlaşma ve belirsizlik azaltma. İnsanlar günlük yaşamlarında herhangi bir nedenle gerek duyarlarsa ilişki geliştirme çabasına girerler. Bu çaba çıkar ortaklığı ve işbirliği nedeniyle olabileceği gibi duygusal yakınlık nedeniyle de olabilir. Örneğin iki iş adamının yakınlaşma çabası çıkar ortaklığı nedeniyledir. Aynı işte çalışan iki memurun yakınlaşması ve arkadaşlık kurma arayışı ise daha çok duygusal nedenledir. Yakınlaşma sürecinde insanlar arasındaki ilişkiler bazen daha da gelişir ve taraflar birbirlerinin günlük yaşamlarına karışmaya, sorunlarıyla, üzüntü ve sevinçleriyle ilgilenmeye ve bu bağlamda paylaşma çabasına girmeye başlarlar. Böylece yakınlıklar kurulur ve gelişir. Bir diğerinin hayatına girmenin derinliği, yakınlığın derecesine göre değişir. Hayatına girebilmenin gerçekleşmesi, kuşkusuz her iki tarafın da bunu istemesine bağlıdır. Ancak bazı koşullarda bir taraf isterken diğer taraf buna yanaşmayabilir. Örneğin polisin zanlıyı sorguya çekmesi, işe alma formu ve anket doldurtarak bilgi toplanması, bu tür girme çalışmalarıdır. Bazı koşullarda yakınlık kurma ve diğer kişinin hayatına girme, dostluk, paylaşma ve dayanışma amaçlı olmayabilir. Amaç tümüyle tek taraflı kazanç sağlama olabilir. Bazen de bir taraf yakınlık istemediği halde gereksinim veya zorunluluk nedeniyle diğer tarafın yakınlaşma çabasına göz yumabilir. Kısacası yakınlaşma ve kişisel hayata girme insanların çeşitli amaçlarını ve gereksinimlerini günlük yaşam koşullarının içinde gerçekleştirmeleriyle ilgilidir. İlişki geliştirme ve yakınlık kurma belirsizlik azaltma ile bağıntılı olarak sürer. Belirsizlik azaltma ilişkinin başlangıcında diğerini tanıma amaçlıdır. İlişki başladığında diğer kişi hakkında çok az şey bilindiği için belirsizlikler çok fazladır. Belirsizlik azaltma yaklaşımına göre birbirini tanımayan iki kişi karşılaştığında en önde gelen ilgi belirsizlik azaltma ve böylece ilişkide hem kendisinin hem de diğerinin davranışını düzenleme ve tahmini artırmadır. Bunun için de kişiler birbirlerinden enformasyon sağlamaya çalışırlar. Yabancılar arasındaki sözlü iletişim arttıkça her birinin ilişkideki belirsizliği azalır. Belirsizlik düzeyi azaldıkça da enformasyon arama davranışı azalır. Düşük düzeydeki belirsizlik yüksek düzeyde yakınlık üretir. Ancak belirsizliği azaltma girişimi yalnızca yakınlaşma amaçlı ilişkilerde değil, düşmanca ilişkilerde de vardır. Buradaki amaç düşmanı hakkında bilgi toplayarak gerektiğinde kullanmaktır. C. Hayal kırıklığı, kötüye gidiş, çatışma, kaçınma ve çözüm. Her tür ilişkide hayal kırıklıklarının olması, güven sorunu çıkması, ilişkinin bir anlık bile olsa kötüleşmesi, uyuşmazlıkların çıkması ve çatışma kaçınılmazdır. Çatışma durumunda insanlar çeşitli savunma mekanizmaları kullanırlar. Bunların başında sosyal saldırı, alay, rasyonelleştirme, bedelini ödetme, gerileme, fiziksel kaçınma, bastırma, ilgisizlik, dinlememe ve yerinden etme gelir. Kişiler arası iletişimde uyuşmazlık ve çatışma nedenlerinin en bireysel göründüğü durumda bile temelde toplumsal gelenekler, kültür ve ekonomik sorunlar ile bunların bireyde oluşturduğu beklenti ve amaçlar vardır. Yani bireyi toplumdan soyutlayarak ele almak ve sorunu onun kişiliğinde ve psikolojisinde aramak doğru değildir. Kişiler diğer insanlarla ilişkilerinde güvenlik geliştiren tarzlara yönelirler. Diğerinin davranışı bir kişinin kendi algısını rahatsız ederse bu durum merak ya da endişe yaratır ve kişi bunu azaltmaya yönelir. Yani insanlar kendi kendileriyle ve dış dünyayla ilişkilerinde psikolojik denge ve uyum ararlar. Kişiler tutarsızlıktan, psikolojik uyumsuzluktan ve kendi işlerinde çatışmadan kaçınırlar. Herhangi bir durumda düştükleri dengesizlik durumunda denge kurmaya çalışırlar. Bilişsel uyumsuzluk kuramına göre bireyin davranışları ile tutumları arasında bir uygunluk vardır. Sonuçta bireyin eylemleri arasında da bir tutarlılık bulunur. Kurama göre bilişsel öge, bilgiler, kanaatler ve inançlardır. Uyumsuzluk ise bir ya da daha çok bilişsel öge arasında meydana gelebilir. Örneğin, sinemaya gitmek istemediğiniz bir gün, cebinizde 8 YTL olsa ve sinema ücretinin 10 YTL olduğunu bilseniz, bu iki obje o anda birbirleriyle ilişkisiz olduklarından bir uyumsuzluk söz konusu değildir. Ancak sinemaya gitmek istiyorsanız, bu iki obje ilişkilidir ve paranız yetmeyeceği için uyumsuzluk meydana gelecektir. Uyumsuzluk içinde kalan birey, bu uyumsuzluğu gidermek için ilave yeni haklı kılımlar peşine düşmektedir. Bu durumda bilişsel uyumsuzluğu tamamen ortadan kaldıramasa bile, uyumsuzluk azaltımı süreci sayesinde birey, eski bilişsel ögeleriyle yeni davranış veya yeni tutumu arasında yeni bir denge veya uyum elde etmiş olmaktadır. Örneğin, bir sigara tiryakisi, sigara ile akciğer kanseri arasındaki ilişki hakkında bir tıp raporunu okurken, bu durum onda endişe yaratır. Hem sigara içmekten hoşlanır, hem de kansere yakalanmak istemez. Böyle bir çatışma durumu ise bireyi, endişeyi azaltmaya zorlar. Bu durumda bireyin yapabileceği birkaç şey vardır. Var olan tutumları destekleyen bilgileri arama. Sigara örneğinde kişi sigaranın yararları ile ilgili bilgiler arama yoluna gider. Yeni ve çelişkili bilginin doğrudan reddedilmesi ve değersiz bulunması. Kişi sigaranın sağlığa zararları konusundaki araştırmaların çok abartıldığını düşünebilir ya da bazı durumlarda irrasyonel bir biçimde karşılıklar kurabilir, erkek adam sigara içer gibi. Uyumsuzluk konusunun önemini azaltmak. Kişi nasıl olsa öleceğiz, sağlıklı veya sağlıksız ölmüşüz ne fark eder, atın ölümü arpadan olsun gibi gerekçeler üretebilir. Uyumsuzluk bildirimi kabul edip bu konudaki var olan tutumu reddetmek. Sigara örneğinde kişi sigara içmeyi bırakarak uyumsuzluktan kurtulabilir. Kişiler arasındaki ilişkilerde kırılmanın, öfkenin, güvensizliğin, hayal kırıklığının, çatışmanın ve çözümlerin doğası örgütlü yer ve mekanlardaki mülkiyet ve güç ilişkilerine bağlıdır. Örneğin patronuna ya da amirine öfkelenen bir işçinin bunu ifade etmesi, olası riskli sonuçlar taşıdığı için beklenmez. Fakat patron veya amir çalışanı öfkesini ve beklentilerinin karşılanmadığını kolayca ifade edebilir. 6. Kişiler arası iletişimin türleri. Kişiler arası iletişim, sözlü ve sözsüz iletişim olmak üzere ikiye ayrılarak incelenir. A. Sözlü iletişim. 1. Kavram. Kişiler arası ilişkide sözlü iletişim, ses ve kulağa dayanan iletişimdir. Söz burada iletişimin kendisi değildir. İlişkinin kurulması ve yürütülmesi için bir araçtır. Konuşma, bir yeti olarak biyolojik ve fizyolojik, içeriği açısından da toplumsal ve kültürel bir olgudur. İnsanlar arasında en yoğun ve yaygın olan sözlü iletişim, bireylerin aynı yer ve aynı zamanı paylaştığı teknolojik olarak aracılanmamış yüz yüze iletişimdir. Bu iletişim biçiminde yerde yakınlık, uzaysal mesafe ancak kişilerin birbirlerini duyabileceği uzaklığa kadar gidebilir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sözlü iletişimdeki yer ve zaman ayrılığı üzerinde farklılaşma ortaya çıkmıştır. Örneğin, telefonun kullanımıyla kişiler arası iletişimde aynı zamanda aynı yerde olma koşulu ortadan kalkmış ve farklı yerde olan iki kişi aynı anda telefonla iletişim kurabilecek duruma gelmiştir. 2. Sözlü iletişimin işlevleri. Sözlü iletişimin işlevleri şunlardır. Fiziksel nesneleri, duygusal durumları ve karmaşık ilişkileri temsil ederek insanlar arası ilişkiyi gerçekleştirir. Amaçlara ulaşma ve gereksinimlerini gidermede vazgeçilmez ve zorunlu bir araçsal rol oynar. Diğer insanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlar. Bireyin kendi kimliğini ve kişiliğini geliştirmeye yardım eder. İnsanın kendisini toplumsal ve fiziksel çevresini anlamasına ve denetleyerek düzenlemesine yardım eder. Konuşurken, dinlerken, düşünürken, yazarken, görsel iletileri anlamlandırırken sürekli dili, çoğunlukla da ana dilimizi kullanırız. Konuşma bireysel, dil ise toplumsal ve kültüreldir. Belli bir dönemde ve toplumdaki bireysel ve toplumsal değerler, yaşantılar dil aracılığıyla toplumsallaştırılırlar ve yeni kuşaklara aktarılırlar. İlk elden deneylerimiz, doğrudan gözlemlerimiz, duyu organlarımız aracılığıyla aldığımız duyumlar, bilgiler deneysel evrenimizi oluştururlar. Dil ise simgesel evrenimizi belirler. Sözcüklerle adlandırma, soyutlama ve sınıflama ile deneysel evrenimizi bir kargaşa olmaktan çıkarıp anlamlı bir düzen içine koyarız. Bu nedenle dil dünyaya bakış açımızın biçimlenmesinde rol oynar. Çünkü birey ana dili aracılığı ile kültürün maddi donanımlarını olduğu kadar manevi donanımlarını da öğrenir. Bu donanımlar belli bir düşünce biçimini de yansıtan deyişlerle aktarılır. Örneğin erkeğin başat konumda olduğu kültürlerde kadın gibi erkek olmak bir tür hakaret ve küçümseme deyimidir. Buna karşılık erkek gibi kadınlar dürüst, mert, cesur olan erkeğe benzeme şerefine ulaşanlardır. Kısaca toplumlar doğal ve toplumsal çevrelerini nasıl anlamlandırıp değerlendiriyorlarsa dünya görüşleri de ona göre oluşur ve bunu da dillerine yansıtırlar. Bir dilin yapısı ve sözcük dağarcığı kültürel sistemle yakından ilişkilidir. Avcı, toplayıcı bir kültürde tarım kültürüne özgü sözcükleri, tarım kültüründe ise sanayi kültürünün gerekli kıldığı sözcük çeşidini bulamayız. Örneğin Türkçe'de karla ilgili tek sözcük varken, Eskimolar her biri karı özel bir biçimiyle, rengiyle anlatan 18 sözcüğü kullanırlar. Dil bir tanımlama ve betimleme aracı olduğu kadar sınıflandırma ve değerlendirme aracıdır. Buna bağlı olarak da dil, bireylerin algılama biçimlerini etkiler. Çünkü sözcüklerin çoğu betimsel, kavramsal soyutlamaları olmaktan da öte, kültürel anlamlar taşırlar. Kültürümüze göre toprak anadır, devlet babadır. Kutsal, vatan, güzel, günah gibi daha birçok sözcük duygularımızı ve davranışlarımızı yönlendiren değersel anlamlarla yüklüdür. Birey, bu yargıları yansıtan dil ile çevresine bakmayı ve onu anlamlandırmayı öğrenir. İnsanlar, çevrelerindeki şeyleri büyük ölçüde dillerinde var olan kavram ve kalıplara görerek anlamlandırırlar. Dilin yapısı, grameri ve kavram dağarcığı belli seçim ve eğilimleri yönlendirir. Bu nedenle dil bazı yaşantıların farkında olmamızda, bazılarını ise algılamamamızda etkili bir filtre gibidir. Örneğin, Navaholular yağmur yağıyor cümlesini 3 ayrı biçimde dile getirirler. Bunlardan biri bizim dilimizde yağmur yağıyor, bunu dışarı çıkıp ıslandığım için biliyorum anlamını. Bir diğeri yağmur yağıyor, bunu dışarıya bakıp gözlemlediğim için biliyorum anlamını karşılar. Üçüncü ise yağmur yağıyor, bunu bir başkası söylediği için biliyorum demeye gelir. Burada deneysel, gözlemsel ve dolaylı bilmenin ve bunlara bağlı olarak bildirmenin önem kazandığını görüyoruz. Dil bir anlamlandırma haritasıdır. Dile getirilmek istenen anlamlar için seçenekler sunduğu gibi bu anlamları biçimlendirir ve sınırlandırır. Dil ve konuşma kuralları bir konuşmada ya da metinde söyleyeceklerimizi nasıl söylememiz gerektiğini belirlerler. Bu nedenle biz başkalarının sözlerinin ardından neyin geleceğini kesin olarak bilmesek de kestirebiliriz. Örneğin yolda giderken bir arkadaşımızla karşılaşıp merhaba dediğimizde öngörülebilir bir ileti sunduğumuz gibi onunla karşılık olarak iyiyim ya da fena değilim, sen nasılsın gibi yanıtlar vermesini bekleriz. Ve bu beklentimiz çoğu kez doğrulanır. Her insan okur yazar olsun ya da olmasın, sözel yaşantısıyla dilindeki heceleme ve tümce düzenleniş kurallarını, deyimleri, klişeleri, sözcüklerin birbirleriyle eşleşme ve yönelenme sıklığını içeren bir bilgi dağarcığı kazanır. Bu dağarcık benzer dil yaşantılarına sahip insanlar arasında ortaktır. Dildeki bu ortaklık ise söz dizimsel düzeyde ve anlam düzeyinde artık bilgi ile ilgilidir. Söz dizimsel artık bilgi, bir iletinin aktarılması için vazgeçilmez olan dilsel ögelerin dışında var olan tüm ögelerle sağlanır. Anlam düzeyinde artık bilgi ise dilde birbirinin anlamını veren, pekiştiren sözcüklerin yinelenmesi ve ek açıklamalarla sağlanır. Örneğin ben geliyorum söyleyişinde hem ben zamiri hem de eki eylemle ilgili kişiyi belirlediklerinden artık bilgi vardır. Bir iletide artık bilgi ne kadar çoksa iletinin kestirilebilir olma düzeyi de o kadar yüksek olur. Artık bilgi ortak dil yaşantılarına sahip olanlar için iletişimde öngörüyü olanaklı kılar. B. Sözsüz iletişim. 1. Kavram. Sözsüz iletişim insanlar arasında konuşma dışındaki araçlarla gerçekleşen iletişimdir. Sözsüz iletişim konuşulan sözü içermeyen ifade, enformasyon verme veya davranıştır. Jestler, yüz ifadeleri, giyiniş, duruş ve ses tonuyla anlatım sözsüz iletişim örnekleridir. Günlük yaşamda gerçekleştirilen ilişkilerde başvurulan simgesel kodlar içinde sözsüz olanlar, anlam yaratma ve paylaşmada çoğu kez bilincinde olmaksızın ama kaçınılmaz olarak sürekli kullanılırlar. Bununla birlikte sözsüz iletişimin bilimsel bir ilginin ve araştırmaların odağı haline gelmesi yeni sayılır. Sözsüz iletişime son yıllarda yüklenen önem büyük ölçüde geçersizdir. Çünkü sözsüz olarak yürütülebilen ilişki kişiler arası iletişimde çok sınırlıdır. Yani sevişmenin ve savaşmanın dışında hiçbir ilişkiyi sözsüz olarak bir veya iki saniyenin ötesinde kuramaz veya yürütemeyiz. Kişiler arası iletişimde kişilerin birbirini gördüğü ya da en azından birinin diğerini gördüğü iletişimde sözsüz mesajlar sürekli olarak vardır. Fakat mesajın olması o mesajların mutlaka alınıp anlamlandırıldığını göstermez. Çoğu kez de mesajların çoğu alınıp anlamlandırılamaz. Sözsüz iletişim genel olarak ortak kodları olan ve olmayan biçiminde ikiye ayrılarak incelenebilir. Ortak kodları olan sözsüz iletişim, kodu paylaşan herkes tarafından aynı anlama geldiğinden bir dile sahiptir. Örneğin onaylama veya onaylamama anlamına gelen baş sallamaları herkes tarafından aynı anlama gelir. Ortak kodları olmayan sözsüz iletişim ise ilişkideki öznel bağlama göre ve kişiye göre değişir. Çoğu amaçlı ve bilinçli olarak kodlanmamıştır, belirsizdir, keyfidir ve soyuttur. Örneğin bacak bacak üstüne atma, kollarını kavuşturma, başını öne eğme, göz kırpma, göz göze gelmekten kaçınma gibi davranışların kişiye ve ilişkiye göre değişen anlamları olabilir. 2. Sözsüz iletişimin işlevleri. Sözsüz iletişimin toplumsal ilişkilerde gördüğü işlevler şunlardır. Kimlik tanımlama. Kişiyi giysileri, yedikleri, içtikleri gibi şeylerle, yani kullanım ve tüketimleriyle ya da ses tonu, vücudunun duruşu, araya koyduğu mesafe gibi özelliklerle değerlendirme ilişkilerde önemlidir. Duygusal işlev. Sözcükler genelde içerik bilgisi taşırlar. Sözsüz iletişim ise duygusal bilgiyi dışa vurur. Bir bakış, bir dokunuş, içten gelen bir sevgi ya da hayranlık duygularını sözcüklerden daha güçlü dile getirebilir. Ya da akla gelebilecek en kötü sözler bile bazen tek bir bakış kadar etkili olamaz. Düzenleme işlevi. Yanıt verme, onaylama, kabul, ret, durdurma, devam et ve anladım gibi anlamlara gelen dokunma, baş sallama, bakış, el hareketleri kullanarak karşılıklı konuşmanın düzenlenmesine yardım eder. Resmetme işlevi. Sözsüz iletiler sözlü kelimelere eşlik eder ve vurgu ile ekleme yaparlar. Örneğin kaçan balığın büyüklüğünü el ile gösterme. Pekiştirme. Sözü pekiştirme ya da dikkat çekerek vurgulamayı sağlar. Örneğin masaya vurma ya da sesini birden yükseltme. Yatsıma. Sözlü olarak ifade edileni kasıtlı olarak yatsıma. Sözün yerini alma. Bazen sözlü bir anlatımın bir işaretle yapılmasıdır. Örneğin evet anlamında baş sallama ya da Amerikalılarda küfür yerine orta parmağın gösterilmesi. 3. Sözsüz iletişimin türleri. Sözsüz iletişim türleri şöyle gruplandırılabilir. A. Uzamsal iletişim. Uzam, iletişimde genellikle çok örtülü biçimlerde etkili olduğundan, öneminin ve iletişimsel değerinin çoğu kez farkına varılmaz. Oysa, iletişimin ortamını oluşturan temel etkenlerden biridir. Uzamın dekor ediliş biçimi, mimari stili ve iç mekanın düzenlenişi, örgütlü yaşamın bu yerdeki özelliklerine göre değişir. Mekanın kim tarafından, nasıl ve hangi koşulda kullanılacağı ya da örgütlü insan ilişkilerinin özelliklerine göre biçimlenir. Oda genişliği, koku, renk ve ışıklandırma her mekanda amaca göre az veya oldukça ayrıntılı düşünülerek tasarlanır. Beklenen rolleri odanın düzenlenişi pekiştirir. Bir odaki her şeyin yerleştirme biçimi, güç ve statü göstergesi olduğu gibi bununla ilgili davranış kalıpları beklentisini işaret eder. Kişiler ilişkilerinde diğer insanlarla uzam kullanımında belli bir uzaklık koyarlar. Edward T. Hall bu uzaklığı 4 ana grup altında toplamıştır. Samimi uzaklık. Kişinin kendini en yakın olan birkaç kişi için ayırdığı ve fiziksel uzaklık açısından en yakın alandır. Bu alanda dostluk ve sevgiler paylaşılır. İlişkinin tarafları birbirlerinin seslerini, kokularını ve soluklarını deneyimlerler. Kişisel uzaklık. Kişilerin yakın arkadaşlarıyla, yakınlarıyla ilişkide bulunduğu alandır. Burada insanlar ancak kollarını uzatmak suretiyle birbirlerini tutabilirler. Toplumsal uzaklık. Toplumsal uzaklıkta insanlar kişisel uzaklıkta sahip oldukları görsel ayrıntıyı yitirirler. Bu daha çok kişisellikten uzak iş ilişkilerinde, kokteyl gibi toplumsal bir araya gelişlerdeki etkileşimi elveren bir uzaklıktır. Kamusal uzaklık. Genelde yabancılar için geçerli olan bir uzaklıktır. İnsanın kendisine tehdit edildiği takdirde koruyabileceği bir uzaklığı dile getirir. Örneğin, parkta insanlarla tutulan mesafe. B. Dokunma. Dokunma belki de en ilkel iletişim biçimidir. Duyu gelişmesi bakımından olasılıkla ilk kullanılan insani duyu, dokunma duyusudur. İletişimde insanlar, ilişkinin doğasına ve duygusal paylaşıma göre birbirlerine dokunurlar. Bir iletişim biçimi olarak dokunma birçok işleve hizmet edebilir. Bu işlevler arasında cinsel anlatım, teselli etme, yatıştırma, destekleme, erk ve tahakküm anlatımları bulunmaktadır. C. Jestler. Jest, bir izleyiciye görsel bir sinyal gönderen herhangi bir eylemdir. Jest, el, ayak ve bedenin diğer parçalarının hareketleridir. Bazıları belli mesajlar vermek amacıyla yapılır. Bazıları ise alıcıların doğru olarak yorumlayabildikleri ya da yorumlayamadıkları istem dışı toplumsal işaretlerdir. İnsanın jestleri arasında duygusal durum ileten jestler, örneğin yumruk sıkma, saldırı, yüze dokunma, kuruntu, kaşınmak, kendini ayıplama, alın silme, yorgunluk ve bunun gibi bulunmaktadır. Sözlerin anlamını tamamlayan jestler, insanları veya nesneleri gösterme, vurgulama biçimlerini ve boyutlarını veya hareketlerini örnekleme ve bunun gibi de yine bu yaygın jestler arasında yer alırlar. Herhangi bir nedenle konuşmanın çok güç ya da olanaksız olduğu durumlarda jest dili gelişir. Jestlerin doğru anlamlandırılması, kültüre ve kullanıldığı bağlama sıkı sıkıya bağlıdır. Ağlayan biri sevinçten ağlıyor olabilir. Gülen biri sevinçten değil, sinirinden gülüyor olabilir. Bağırma, öfkeden veya acıdan kaynaklanabilir. Ç. Bakışlar. İnsanlar ilişkilerinde gözlerini görmenin ötesinde kullanırlar. Bakışma, göz süzme, bir anlık bakış, gözlerini yere indirme gibi davranışlar, ilişkiyi isteyerek ya da farkında olmadan anlamlar katar. İletişimde bakışlar veya gözle konuşma. İletişimdeki amaca, ilişkinin doğasına, duygulara, beklentilere, güç ilişkisine, iletişimin meydana geldiği yere ve özel bağlama göre farklı anlamlar taşır. Göz göze bakışma bir yakınlığı ifade edebileceği gibi düşmanca bir bakışma da olabilir. Gözünü yere indirmenin de üzüntü, korku, kuşku, sakınma, çekinme, kabullenme gibi birden fazla anlamı olabilir. D. Zaman ve statü kullanımı. Zaman kişiler arası iletişimin önemli bir boyutudur. Zamanın kullanılmasıyla kişiler arası iletişimde önemli mesajlar iletilebilir. Mektuplara yanıt vermede dakiklik ya da gecikme, çağrıları yanıtlamada zamanın kullanımı, er ya da geç, tüm bu ve benzeri zaman kullanımı diğer bireylere mesajlar iletir. Zaman diliminin 5 vakit namaza göre belirlendiği bir kültürde, örneğin buluşma öğleyin olacaksa, bunun dakika olarak bir ölçüsü yoktur. Güneş tepede olduğunda gidip beklenir. Zamanın kullanımı, erk ilişkilerinde, örneğin güçsüzün randevuya veya işe erken ya da zamanda gelmesini gerektirir. Geç gelmek, risk almak demektir. İlişkide güçlü olan beklemez, bekletir. Bekletme, güç gösterisi olarak kullanılabilir. Güçlü, geç geleni zaman kaybına neden olduğu gerekçesiyle azarlayabilir veya maaşından kesinti yapabilir. Güçsüz olan ise bekletemez fakat bekler. E. Ses dili. Ses dili, konuşmanın sessel ama sözsüz boyutunu anlatır. İletişimde sözü kullanırken ses tonumuz, sesimizin yüksekliği, konuşmamızın yavaşlığı veya hızlılığı, vurgulamalar, sözsel olmayan sesler, telaffuz, dili kullanma becerisi, ilişkinin doğasının belirlenmesine ve yürütülmesine katkıda bulunur. Kişiler arası iletişimde çoğu kez ne söylendiğinden çok söylenenin, içeriğinin nasıl söylendiği önem taşır. Sesin dilimsi özellikleri sözlü anlamı vurgulayabilir, değiştirebilir, hatta bu anlamda çelişebilir. Örneğin alaycılık çoğu zaman ses tonunun ve ses kullanımının bir ürünüdür. Sesin söz dışında anlam yaratma özellikleri, ses nitelikleri, ses niteleyiciler ve ses bölücüleri biçimindedir. Ses nitelikleri sesin yüksekliği, tınısı, tonu, temposu, ritmi, telaffuz biçimiyle ilişkilidir. Ses niteleyiciler bizzat söz edimleri olarak anlaşılan özgül seslerdir. Bunlar gülme, ağlama, çığlık atma, inleme, sızlanma gibi sessel anlatımları içerir. Ses bölücüleri ise konuşmayı kısa aralıklarla kesen seslerdir. Gibi seslerin yanı sıra konuşurken konuşmayı kesintiye uğratan rahatsızlık verici uzunluktaki sessizlikler de ses bölücüleri örneğidir. F. Maddeler ve eşyalar. Kapitalizmin değeri tüketimden geçerek tanımlamasıyla insanlar arası ilişkilerde giyilen, yenen, içilen ve kullanılan şeyler büyük önem taşımaya başlamıştır. Özellikle öz değerini yitirmiş insanlar şeyler yoluyla değer kazanırlar ve kaybederler. İnsanların giysileri, süsleri, kullandıkları ürünlerin markası toplumsal statü ile ilgili özellikler kazanmıştır. Ayrıca kişinin giyim kuşam biçimi, kullandıkları ürünler izlenim yaratma açısından önemlidir. Kişinin beğenilerini, ruhsal durumunu, karşısındakilere verdiği önemi, değeri ya da üstünlük taslama çabası içinde olup olmadığını da yansıtır. G. Fiziksel görünüm. Fiziksel görünüm, ilişkinin başlayıp başlamamasına ve sürdürülen ilişkinin niteliğine önemli ölçüde etki edebilir. Fiziksel görünüme göre değerlendirme, göz renginden, saça, boya, kiloya, dişlerin düzgünlüğü veya aralıklı olmasına kadar çeşitlenir. Fiziksel görünümle ilgili değerlendirmelerde kültürel değerlerin önemli bir rolü vardır. Günümüzde bu değerleri önemli ölçüde belirleyen ve yöneten kozmetik ve moda endüstrileridir. İletişim araçları da bu endüstrilerin mesajlarını bireylere ileterek fiziksel görünümle ilgili değerlendirmelerin biçimlendirilmesinde önemli rol oynarlar. Yumuşak G. Sessiz iletişim, susma. Sessizlik ya da susma, istenilen ve gerekli olan durumlar dışında insana çoğu kez sıkıntı ve bazen de acı veren bir olgudur. Çok uzun süre susmak, ya da başkalarını sürüp giden sessizliği dayanılmaz gerilimlere neden olabilir. Bazı durumlarda, örneğin henüz tanışılan kişilere ne söyleneceğini bilememek de rahatsızlık yaratır. Karşılıklı uzayıp gitmesinden korkulan bu sessizliği doldurmak için insanlar kendilerini bir şeyler bulup söylemek zorunda hissederler ve anlamsız söyleşiler yaparlar. T.J. Brunau, psikolinguistik susma, etkileşimsel susma ve sosyokültürel susma olmak üzere 3 tip susma ayırt etmiştir. Psikolinguistik susma, konuşma süreci içinde sözlerin gerekli yerlerde ve değişik biçimlerde durdurulması olarak tanımlanabilir. Bu tip susmanın işlevi hem kaynağa hem de hedefe düşünme süresi sağlamaktır. Etkileşimsel susma, 3 grupta incelenebilir. Karar verme ile ilgili susma, konuşmaya kimin başlayacağının, iletiye nasıl tepki verileceğinin bilinmemesi gibi belirsiz durumlarda ortaya çıkar. Tarafların birbirini tanımaması ya da aralarındaki statü farkının büyük olması bu tür susmaya yol açar. Akıl yürütme ile ilgili susma ise hedefin, kaynağının söylediklerini anlamayı ve yorumlamayı, amacını kavramaya yönelik sessizliğidir. Denetim kurma amacıyla susma ise dikkati çekmek ya da otoriteyi gerçekleştirmek için yapılır. Sosyokültürel susma, İletişimde bulunan kişilerle değil, iletişimin içinde gerçekleştiği toplum ve kültürle ilgilidir. Örneğin, büyüklerin yanında sessiz kalmaları törelerden kaynaklanmaktadır. Örneğin, geleneksel kültürlerde kadının erkekler meclisinde küçüklerin büyüklerin yanında sessiz kalmaları törelerden kaynaklanmaktadır. İletişimde susma rastlantısal değildir, değişik nedenlerden kaynaklanır ve değişik tepkileri ifade eder. 10. ayrımın sonu sayfa 160.